أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu toplumda giyim kuşam. Elbise insanla diğer canlıları ayıran en önemli özelliktir. Çünkü insanın deri yapısı çok farklıdır. Deri yapısını koruyabilmesi için yani kendini sıcaktan, soğuktan, insanların kötü bakışlarından ve birçok şeyden koruyabilmesi için elbiseye ihtiyacı vardır. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman Adem ve Havva validemizin ikisi de elbiseli olarak bu dünyada hayata başlamışlardır. Ve iblis de Adem Aleyhisselam'a secde etmemiş, Allah'a baş kaldırmış ve bulunduğu görevden de kovulmuş ki o bir meleklik görevi. Tevrat'a göre meleklerin başı olarak şey yapılıyor ki ayetlere son derece uygun. Müthiş bir şekilde kıskanıyor. Kıskandığı zaman Adem Aleyhisselam'ın görünen asıl farkı elbiseli olması. Dolayısıyla ilk hamlede elbisesini çıkarmaya gayret gösteriyor. Yani Adem ve Havva'nın elbisesini soyabilmek için elinden geleni yapıyor. Allahü Teala'nın şu ağaca yaklaşmayın. İşte bu iblis sizin düşmanınızdır. Sakın sizi aldatmasın. Yoksa bulunduğunuz yerden çıkarılır, sıkıntıya girersiniz şeklindeki uyarılarına rağmen çok ustaca bir yol takip ediyor. Ve Adem ile Havva validemizin o yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. O yedikleri zaman tabii işlenen her günah bir mahrumiyet, yani her haram bir mahrumiyet doğurur. Onlar o haram işledikleri zaman Allahü Teala o elbiselerinin vücutlarından sıyrılmasına fırsat veriyor ve iblis de orada hedefine ulaşmış oluyor. Adem ve Havva validemiz oradan çıkıyor. Elbiseyle ilgili ayetler var. A'raf suresinde ve diğer başka surelerde de var. Ama önce şunu söyleyeyim. Mesela insana diğer canlılar içerisinde insanın ortak adı beşerdir. Yani diğer hayvanlar işte mesela ne denir? Koyun, keçi, sığır, deve, işte at, eşek falan. Ama insan için Allahü Teala'nın kullandığı kelime beşer. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Beşer kelimesi Arap dili açısından beşere ile aynı kökte, yani deri. Biz bu beşer bu deri yapısından dolayı eğer elbise giymezsek hiçbir yerde yaşayamayız. Ama elbise giyersek dünyanın her yerinde, her mevsimde yaşayabiliriz. Onun için ayette Allahü Teala diyor ki takva elbisesi sizin için hayırlı olandır. Takva demek korunma demek. Sizi sıcaktan, soğuktan, insanların kötü bakışlarından koruyan işte ve insanoğlu bu yapısı sebebiyle dünyanın her yerinde, her mevsimde yaşayabilecek özellikte yaratılmıştır. Bununla ilgili ayetleri Özlem Hanım'dan dinleyelim.
Şimdi ayetleri okuyacağım ama ayetler geçmeden önce ayetlere kısacık bir şeyler söylemek istiyorum. Giyinme toplumdaki en belirgin yazısız kurallardan biridir. Yazısız kuraldan kastımız hukuk kuralları gibi değildir. Mesela bir toplum varsa o toplumda insanlar birbirlerinin sınırlarına müdahale etmeden, insanların birbirlerinin sınırlarına müdahale etmeden yaşayabilmeleri için belirli kurallar belirlenmesi gerekir. Bunlara hukuk kuralları da diyebiliriz ama bir de mesela evde büyük kardeşlerin küçük kardeşleri gözetmesi gibi ya da bayramda seyranda aile büyüklerini ziyaret etmek gibi yazılı olmayan kurallar vardır ki bunlara örf, adet, gelenek, töre veya görgü kuralları gibi isimler verilebilir. İşte giyinme de görgü kurallarının içinde belki ele alınabilecek olan kültürel anlamda en büyük yazısız kurallar bütününden biridir. Ve hocamızın dediği gibi dünyanın ilk gününden beri, Hazreti Adem'in dünyaya geldiği ilk günden beri giyinme ile ilgili durumlar vardır. İlk ceza bir anlamda giyinme ile ilgili verilmiştir. Hazreti Adem'in yasak ağaca yaklaşmasından sonra, yani meyveyi, yasak meyveyi yemesinden sonra çarptırıldığı ceza kendisinin giysileriyle ilgilidir. Dolayısıyla bunları söyledikten sonra bu konuya değinen ayetleri, yani Araf suresi 19 ve 27. ayetlerin meali şerifini şöyle bir okumak istiyorum. Estağfirullah. Adem, sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. İstediğiniz yerden yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa yanlış yapanlardan olursunuz. Şeytan ikisine de bedenlerindeki elbiseyle örtülü yerleri göstermek için fısıldayıp şöyle dedi. Rabbiniz bu ağacı size sırf ikiniz de hükümdar ya da ölümsüzlerden olursunuz diye yasakladı. Böylece ikisini de kandırıp suça sürükledi. O ağaçtan tattıklarında ikisinin de tüm bedenleri kendilerine göründü ve bahçenin yapraklarını üstlerine koymaya, yani örtünmeye başladılar. Rableri onlara şöyle seslendi. Ben ikinize de şu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan ikiniz için de apaçık bir düşmandır. Dediler ki, Rabbimiz biz kendimize yanlış yaptık. Eğer sen bizi bağışlamaz ve ikramda bulunmazsan biz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah dedi ki biriniz diğerine düşman olarak oradan inin. Sizin için bu topraklarda yerleşecek yer ve bir süreye kadar geçiminizi sağlayacak şeyler bulunacaktır. Allah dedi ki orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve tekrar diriltilip oradan çıkarılacaksınız. Ey Ademoğulları! Size hem bedeninizi örten hem de sizi güzel gösteren elbise indirdik. Sizi koruyan elbise var ya işte o en iyisidir. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Belki akıllarındaki doğru bilgileri kullanırlar. Ey Ademoğulları, şeytan sizin başınızı yakmasın. Nitekim o ana babanızın bedenlerini birbirlerine göstermek için elbiselerini sıyırarak onları o bahçeden çıkartmıştı. O ve tayfası sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanlara inanmayanların velileri en yakınları yaptık. Şimdi buradan ben sözü Zeynep Hanım'a vermek istiyorum. Giyinmenin yazısız kurallar olduğundan bahsettim. Toplumdaki yazısız kurallar bütünüyle ilgili olduğundan bahsettim. Kısacası bunu nerede nasıl giyineceğini yerine ve zamanına göre giyinme olarak da ifade edebilirim. Mesela yerine ve zamanına göre giyinmek dediğimiz zaman hiç kimse işe gittiği kıyafetle pazara çıkmaz ya da pazara çıktığı kıyafetle işe gitmez. En basit hani böyle aşırı uçlardan olmayan bir örnek verirsek yerine ve zamanına göre giyinme bu şekilde ifade edilebilir ama bunun bazı aşırı uç örnekleri oluyor. Mesela plaj kıyafetiyle sokakta normal insanlar arasında gezmek gibi bununla ilgili zaman zaman yazısız kuralların dışına çıkılıp yazılı kurallar konulduğu da oluyor. Özellikle yurt dışında böyle kurallar var ve Zeynep Hanım bize biraz onlardan söz edecek.
Şimdi bu yakın zamanda sosyal medyada sıkça paylaşılan bir konu haline geldi. Yani bizim ülkemizde kılık kıyafetle alakalı herhangi bir yani çıplak gezmemek haricinde yasal düzenlemeler kimse üzerinde tahakkuk ettirilmiyor. Ama yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde bu cezalar arttırılmış vaziyette. 2010'dan sonra gittikçe pek çok ülkede böyle cezalar devreye girmiş. Mesela baktığımız zaman İspanya'da, Barcelona'da, Malaga'da, işte İtalya'nın çeşitli kentlerinde mesela Lignano Sabbiadoro diye ya da Sorrento diye, Garda Gölü'nde, Lazise şehrinde bu gibi yerlerde özellikle deniz kenarı, işte göl kenarı gibi olan yerlerde yerel halkın şikayetleri üzerine turistlerin kıyafetine bazı düzenlemeler getirilmesi ve plaj kıyafetiyle limanda, şehir içerisinde gezen turistlere ceza kesilmesi hakkında yasalar çıkartılmış. Ve bu cezalar öyle 3 euro, 5 euro değil, 500 avroya, 750 avroya kadar çıkabilen gayet yüksek cezalar. Şimdi yerel halkın şikayeti üzerine dedik, turistlere ceza kesiliyor dedik. Bakın burada yerel halkın belli bir oturmuş kültürü var. Yerel halk kendisi böyle yapmıyor. Ama bunu yapan turistlerden şikayetçi hale gelmiş. Demek ki yerel halkın kendisi zaten bu kurallara uyuyor. Yani bir sahil kentinde yaşıyor diye limanda gezerken işte hemen şöyle havuzdan çıkayım, plajdan çıkayım, ondan sonra o kıyafetimle limanda dolaşayım, bakkala, markete gideyim demiyorlar. Bizim ülkemizde pek çok sahil kasabasında ya da kentinde şehrin içerisinde dahi plaj kıyafetleriyle gezildiğini, o şekilde alışveriş yapıldığını, her yere insanların gittiğini görebilirsiniz. Kimse bunlara bir ceza uygulamaz. Herhangi bir şey söyleseniz de ben istediğim yerde istediğimi giyerim cevabıyla karşılaşırsınız.
İstersen de o şey yerel halkın isteği üzerine ifadesi üzerine durulması gereken bir konu. Çünkü o yerel halk neye göre davranıyor? Ya fıtratına yani doğal yapısına göre davranıyor. Çünkü o doğallığa engel oluyor. Kadın erkek ilişkilerinin bir doğal yapısı var. Bir de doğala ters yapısı var. İnsanın bir kişisel saygınlığa ihtiyacı var. Ama o kılık kıyafet kişisel saygınlığı tamamen cinsel bir şey olarak objeye çeviriyor, cinselliğe çeviriyor. Şimdi bu insanlar ikiye ayrılır bu yerel halk dediğimiz. Bir grubunun dinden haberi olmayabilir. Ama fıtratından yararlanır. Ama bir grupta Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, işte Budist olabilir falan. Bir kere yani çok iyi biliyoruz ki Allahü Teala işte Şura suresinin 13. ayetinde ne diyor? Allah size Nuh'a neyi emrettiyse size de onu emretti diyor. O zaman Nuh Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelen nebilerden işte Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve diğer nebiler toplumlarından aynı şeyi istemişlerdir. Yani bugün bir Müslüman hanımın kapanması neyse işte Hristiyan hanımın, Yahudi hanımın kapanması da aynıdır. O zaman yani ya fıtratlarına göre şey karşı çıkıyorlar o ya, görmüş oldukları şeylere çıplakla ya da şeye göre karşı çıkıyorlar. Yani inançlarına göre karşı çıkıyorlar. Peki ister fıtrat ister inanç olsun. İblis yani şeytanların asıl uğraşı sahaları yani şöyle birinci derecede uğraşı sahası ne ayetlere baktığımız zaman?
Kıyafetini
Kılık
çıkartıyor.
kıyafet. Evet. Yani kılık kıyafete müdahale. İşte Adem Havva'ya onu yapmışlar. Bugün de aynı şey yapılıyor. Ve yerel halk da fıtratıyla buna karşı çıkıyor. Ya da inancıyla karşı çıkıyor.
Hocam şimdi biz böyle anlatınca diyecekler ki işte siz bizim özgürlüğümüze müdahale ediyorsunuz işte veya işte hani kimse karışamaz kimsenin giyimine. Burada amacımız kimsenin giyimine karışmak değil. Bunu net olarak söylemek lazım. Yani şeytan gerçekten giyimle uğraşır. İnsanlığın en başında olan şey budur. Yani kıyafetini çıkarttırmak amacıyla şeytan insanın ölümsüzlük ağacı veya işte mükemmellik ağacı dediği o yasak elmayı yemesinin sonucunda aldığı ceza budur.
Evet.
Yani bu yerel halkın çoğu işte nezaket kuralları da görgü kuralları gereği diyenler var işte bu insanların içinde şehrin görüntüsünü bozuyor diye şikayet edenler var. Yani yarı çıplak insanların şehirde dolaşmaları, insanların gözü önünde dolaşmaları bir oturmuş kültürü olan insanları rahatsız ediyor. Ve bunlara da para cezaları işletiliyor. Peki biz yani yarı çıplak giyinmeyi niçin bir kültürsüzlük değil bir özgürlük olarak algılamaya başladık? Ne zamandan beri böyle oldu? Bunları da daha sonra konuşabiliriz isterseniz sizin söyleyeceğiniz.
Hatta Bu dediniz ya, ne zamandan beri böyle algılamaya başladık. İnsanlar eskiden giyinmeye daha fazla önem veriyorlardı. Mesela Orta Çağ Avrupa'sında kıyafetlerin, protokollerin ne kadar bariz olduğu bellidir. Yine kültürle ilgili olarak mesela Avrupa'daki soylu kısım hiçbir zaman aşırı derecede açık giyinmez. Düğünlerinde bile, gelinliklerinde açık kıyafetleri, açık modelleri tercih etmezler. Yani gerçekten açık giyinmenin veya giyinmemenin bir kültür veya bir görgü kuralları bütünüyle çok net ilgisi var.
Peki şimdi siz birer hanım olarak, yani bunu söylerken bile rahatsız oluyorum. Yani karşı tarafın sizin kişiliğinize değer vermesini beklersiniz, yoksa vücudunuzun görüntüsüne mi?
Peki kişi.
Yani önemli olan kişiliktir.
Evet.
Kişilik olmazsa niye okula gidiyorsunuz? Niye bir şeyler öğreniyorsunuz? Niye eğitim yapıyorsunuz? Niye belli şeyler? Yani belli bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar önce kendinden bir insan olarak değerlendirilmesini istiyor. Ama Allahü Teala işte bizi uyarıyor. Az önce Özlem Hanım'ın okuduğu ayetlerde, şeyde, Araf suresinde diyor ki, bak sizin ana babanızı iblisin kandırıp da elbiselerini çıkarması gibi siz de kandırmasın. Demek ki bu iblisin birinci hedefi giyim kuşam. Çünkü giyim kuşamdan hareket ederse soyu bozar. Kadın erkek ilişkilerinden nikahlı ilişki şey yapılır. Bu defa çocuklar bakımsız olarak kalır. Ve ciddi bir toplum yapısı bozulur. Bir de burada birkaç kere anlattığım ve çok etkilendiğim bir olayı kısaca yine anlatayım. Washington Üniversitesi'nden doktora yapmak için gelen bir hanım. Yani 80'li yıllardaydı. Yani şu anda emekli olmuş. Sizi aramıştım, bulamamışsınız değil mi?
Evet.
Şeydi, orada profesör olmuş. Şimdi 2 yıl kadar bizim yanımızda kaldı. Baktım ki çok üzgün. Hayırdır dedim, niye üzgün? Dedi, neden üzülüyorsun dedim. Dedi ki iznim bitti, tekrar Amerika'ya gidip iznimi yenilemem lazım. Tamam, işte orada annen baban bütün çevren orada değil mi? Sevinmen lazım. Niye üzülüyorsun dedim. Dedi ki insan olduğumu ben burada öğrendim. Bu kelime çok önemli. İnsan. Dedi ki ben 2 yıldır buradayım. Genç bir kız. 2 yıldır buradayım. Benim cinselliğimle ilgili hiçbir tavrınızı görmedim ama hep bana bir insan olarak çok değer verdiniz. Ben de insan olduğumu burada öğrendim ama oraya gitsem kimse şey yapmıyor diyor. Akşam güneş battıktan sonra sokağa bile çıkamıyoruz. O şekilde söylemişti. Dolayısıyla bunlar evrensel ilkelerdir. İnsan her yerde Allah'ın yarattığı bir varlıktır. Her yerde aynı doğal yapıya sahiptir. Hep bu doğrular hepsi evrenseldir. Yanlışlar da evrenseldir. Dolayısıyla şimdi bu hanım kardeşlerimizin anlattıkları da bu evrensel doğrulardan ibaret değil mi?
Evet.
Evet, buyurun.
Bu dress code meselesi olmasın
Zaten devamı.
evet, şimdi bizim Türkiye'de çok tam karşılığını bulamadığımız, işte belki yine kıyafet kuralları, kıyafet tarzı falan diye Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz, benim ilk duyduğumda ne olduğunu o yüzden anlayamadığım bir kavram vardı İngilizcesini ilk duyduğumda. Dress code diye bir şey var. Yani bu aslında yerli yerinde giyinebilmekle alakalı bir şey. Bilinen kuralları var. Mesela işte bir davete katılacaksınız. Bu davetin bir ismi var. Black Tie Party diyorlar işte, ya da Black Tie Invitation. Öyle bir yere gittiğiniz zaman orada işte kadınlar yere kadar uzun elbise giyerler. Erkekler işte koyu renk takım elbise giyerler. İşte kravat takar ya da işte papyon takar vesaire vesaire gibi böyle kodları var. Ondan sonra işte iş yeri kıyafeti zaten bellidir. Business denen bir kıyafet var. Business casual var. İşte kimi iş yerleri kendilerine özel kural koyabilirler. Rahat ama işe uygun kıyafetler der. Mesela bir tişört giyebilirsiniz ama yuvarlak yaka değil de işte şöyle polo yaka denen kendi yakası olan tişörtlerden giyebilirsiniz vesaire vesaire. Bu gibi kodlar mevcut. Yani nereye, hangi tür kıyafetle katılabilirsiniz. Nerede nasıl giyinebilirsinizi belirleyen isimler ve kodlar var. İnsanlar da bir yere davet edildikleri zaman "What is the dress? Dress code nedir?" diye soruyorlar. Kıyafet tarzı nedir? Şu dendiği zaman artık oraya giderken ne giyeceğini biliyor. İşte bunun gibi, yani herhangi bir yere giderken ne giyeceğimizi, ne giyemeyeceğimizi bilmemiz aslında bütün toplumu rahatlatacak bir şey. Şu anda biz tabii ki Allahü Teala'nın kurallarından bahsediyoruz. Elbette ki tesettür olması gereken bir şeydir, farzdır. Ama tesettürlü olmadığı zaman da insan nerede nasıl giyineceğini bilmeli ve buna göre davranmalıdır. Aslında burada en çok da toplum içerisinde nasıl giyinilmeli kısmından bahsediyoruz. Mesela hazır giyim firmalarında modesty diye bir kıyafet tarzı var. Bu, yani Türkçe'ye bu kelimeyi tercüme ederseniz aslında mütevazılıktır karşılığı. Ama yabancı bir hazır giyim firmasında da modest giyim var. Yani bu aslında vücudun herhangi bir yerini belli etmeyen, işte yırtmacı dekoltesi olmayan, kolsuz askılı değil de en azından kısa kollu olan, ondan sonra ve saygın görünümü sağlayan, manevi olarak değerlerine önem veren insanların çoğunlukla giydikleri bir kıyafet tarzı. Mesela bir Hristiyan genç kız diyor ki, çıkıyor videolar çekiyor ve diyor ki, bir Hristiyan kız niçin modest giyinmeli, niçin mütevazı giyinmeli ve neler giyebilir diye bunları videosunda anlatıyor. Yani aslında açık giyinmemenin bir yaşam tarzı olduğu ve bir inançlı kimsenin hangi din olursa olsun bu şekilde giyindiğini biz yurt dışında da örneklerinden görebiliyoruz. Türkçe'ye bu tercüme edildiğinde işte o modest denen koleksiyonlar maalesef tesettür giyim diye tercüme edildi. O yüzden sanki sadece tesettürlü insanlar dekoltesi olmayan, işte yırtmacı olmayan şeyler giyerlermiş gibi pazarlanıyor. Normalde halkın içerisinden, kendi köyünde, memleketinde sağ solu görünmeden dolaşmak isteyen bir kadının, bir genç kızın giyebileceği kıyafetler azaldı, bulunamıyor hale geldi maalesef.
Burada ben özellikle hazır giyim sektörüyle ilgili bir şeylerden söz etmek istiyorum. Şimdi arz talep meselesi diye bakılıyor bu kıyafetlere. Özellikle croplar ve şortlar, mini etekler bu yaz moda oldu. Ve genç kızlar, yani özellikle böyle 13-24 yaş arasındaki gruplar gibi, bu kıyafetlerin dışında neredeyse kıyafet bulamaz gibi oldular. Bu tamam, ülke belki şu an belli bir ekonomik zor dönemden geçiyor ekonomik olarak. Daha uygun fiyatlı ürünler üretmek gerekiyor ama sadece bununla açıklanamaz ki, bir sarmala giriyor. Dolayısıyla açık giyinme o kızların tercihi değil baktığınızda belki. Çünkü piyasada tüketebilecekleri ürünler bunlar var. Bu da mütevazi giyinmek isteyen gençleri bile olumsuz yönde etkiliyor.
Ya mesela işte az önce söylediğimiz gibi hangi hanım vücudunun görüntüsünün kendi kişiliğinden daha da önemsenmesini isteyebilir? Vücut görüntüsü zaten doğal bir şey. Yani vücut görüntüsüne odaklanıp da onun kişiliğini önemsemeyen birisi o kadın için değerli bir insan mıdır? Yani hiçbir zaman şunu şey yapamaz, kabul edemez yani. Çünkü onun kişiliğine de değer vermek lazım. İnsanlığı çok önemlidir. Dolayısıyla burada bu giyim kuşam, yani o hani beşerin diğer canlılardan ayrılmasına sebep olan giyim kuşam çok önemli. Yani bunu işte iblisin asıl faaliyet sahalarından birisi, bir numaralı faaliyet sahası bu. Yani bu konuda çok dikkatli olmak gerekir.
Hocam öyle bir şey ki şimdi kıyafet bulamadıklarını söyleyen hanımlar var. Yani giyecek doğru düzgün bir kıyafeti bulamıyoruz. Hakikaten mağazalar bunu tetikliyor yani.
Yapabilirler, normaldir. Yani şimdi yani herkes yoldan çıkabilir ama biz çıkmayacağız.
Evet. Bu arada modus giyim dediğinde tesettürün içinde bir modus giyim var mı sence Zeynep? Yani hani tesettürlü giyimin içinde de bir mütevazi giyim alt başlığı açılabilir mi?
Yani kişisel seçime göre olabilir belki. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Ben de şahsen hani tesettürün bol olması, şeffaf olmaması ve çok dikkat çekici olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama kişisel olarak dediğin gibi canlı renkleri tercih edenler ve benzeri böyle biraz daha dikkat çekici tesettürlü kıyafetler giyenler var. Tabii diyebilecek bir şey yok ama belki hani tesettürlü giyimin içinde bile bir modus giyim, mütevazi görünmek belki söz edilebilir.
Şey açık mı sende bu
Hangisi
Nur
hocam?
Suresi 31. ayet? Tamam.
Nuh
Yani
suresi mi?
oradan bir
Evet.
okuyalım.
Açık isterseniz okuyayım mı
Tamam
hocam?
sen oku.
Tamam. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarında ölçülü olsunlar ve edep yerlerini korusunlar. Hocam bundan hemen evvel ben bir kadın olarak Nur suresi 30. ayeti okumak
Tamam.
istiyorum.
Tamam, çok doğru. Erkeklerin önce bir şey yapması lazım, değil mi?
Evet.
Çok
Mümin
doğru.
yani buradan başlıyor. Evet biz elbette ki İşte yarı çıplak gezmemekten bahsediyoruz. Burada yalnızca kadın kıyafetleri söz konusu değil. Benzer şekilde erkeklerin de işte kısa şortlarla, atletlerle toplum içerisinde dolaşması normalde hoş görülmüyor ve yasakların içerisinde bunlar da dahil. Onların da kılık kıyafetlerini ve bakışlarına dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden Nur suresi 30. ayette mümin erkeklere söyle bakışlarında ölçülü olsunlar ve edep yerlerini korusunlar. Onlar için nezih olan budur. Allah yapmakta oldukları şeyin iç yüzünü bilir, diyor Rabbimiz.
Demek ki bakışlarıyla hedeflerin ne olduğunu Allah'tan saklayamazlar.
Evet.
Yani dikkatli olsunlar. Ahlaklı olsunlar ve insanları rahatsız etmesinler.
Evet. 31. ayet. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarında ölçülü olsunlar ve edep yerlerini korusunlar. Açıkta kalan kısım hariç ziynetlerini, vücutlarını göstermesinler.
Şimdi açıkta kalan kısım hariç demek ki açıkta kalan bir kısım olmaz.
Evet.
Sen şu anda konuşuyorsun. Ağzın kapalı olsa nefes alma sıkıntısı konuşabilir misin?
Söylediklerimde net
Peki
anlaşılıyor.
konuşanın kim olduğunu eğer senin yüzün gözükmezse insanlar bilebilir mi? Mümkün değil yani. Dolayısıyla bu zaten açıkta kalan kısımdır. Yani bakacaksın, tanıyacaksın. Mesela işte Muhammed Aleyhisselam veda haccında hanımlara yüzlerini açmalarını emretmiştir. Ama bazıları tutup onu hacla sınırlıyorlar. Böyle bir olay yok çünkü tanınması gerekiyor. Evet.
Hocam belki bu yüzlerin ve ellerin açıkta kalan, kendiliğinden açıkta kalan kısım olması da mütevazi tesettür içinde değerlendirilebilir. Yani çünkü hani nasıl çok parlak giyinmek, çok dikkat çekicilik açısından mütevaziliği zedeliyorsa, yüzü kapatmak da bir çeşit mütevaziliği zedeliyor. Ve hatta bazı hanımlar maalesef bunu yapıyorlar. Yüzü kapalı gezmenin takva göstergesi olduğunu diğer hemcinslerine, bizlere söylemeye çalışıyorlar. Yok böyle bir şey yok. Bu bir takva göstergesi değil.
Allah'ın emretmediği bir şeyin üzerinden tabii ki üstünlük taslamak olmaz. Çünkü Allah şöyle kıyafetle alakalı kıyafetten bahsederken hani süslü bir şey giyinmek vesaire yasaklanmış değil ama Resulullah sorulduğunda kıyafetin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını insan elbette ister diyorlar. Orada kibirden bahsediyor Resulullah, estağfurullah. Ve orada da diyor ki elbette ki insan böyle olmasını ister ama ona kibir verecek şekilde olmaması lazım
Yani
giydikleri.
kendisini böyle şey yapmamalı, hava atmamalı.
Hava atacağı bir şekilde giyinmemesi gerekiyor ya da kıyafetiyle hava atmaması gerekiyor
Yani
insanın.
mesela hanımlar
Bu bir
arasındaki şu
ölçü.
söylem işte böyle kapanmak ne kadar zor sen biliyor musun? Tabii ki bu daha iyi şeklindeki söylem de buradan boşa çıkıyor diye düşünüyorum.
Evet. Peki
Evet,
devam et,
devam
devam et.
edeyim.
Yine baştan al istersen.
Tamam. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarında ölçülü olsunlar ve edep yerlerini korusunlar.
Yani bak erkekler de ölçülü, kadınlar da. Zaten insanlar arasındaki ilk iletişim bakışlarla başlar. Dikkatli olmak lazım. ve o bakışların iyi, güzel şey ölçülüyse kimseyi rahatsız etmez. Ama şeyse böyle farklı bakışlar içerisinde olursa karşı tarafı rahatsız eder. Evet.
Açıkta kalan kısım hariç ziynetlerini, vücutlarını göstermesinler. Başörtülerinin bir kısmını da yaka açıklıklarının üzerine yerleştirsinler.
Tamam. Vel yadribne bi humurihinne ala cuyubine. Mesela senin başörtün var. Bir kısmını yaka açıklarına şey yapmış. Eğer ona yerleştirmesen ne olur dışarı çıkarsın. Ya çıkmaya bile burada yürürken de bu açılır. Dışarı çıktığın zaman rüzgar vurur. Hatta başörtüyü de atabilir. Allahü Teala onu yakalarını kapatacak şekilde vursunlar. Yani şey yapsınlar diyor. Üzerine yerleştirsinler.
Kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınlar, yani güvendikleri kadınlar, hakimiyetleri altında olan esirler, cinsel ihtiyaç sahibi olmayıp meşru bir sebeple kendilerine bağlı olan erkekler ve kadınlarının mahrem yerlerinin farkında olmayan çocuklar hariç hiç kimseye ziynetlerini, vücutlarını açmasınlar.
Orada
Vücutları...
ziynetlerini diyor, sen ona vücutların dedin. Neden dedin? Ya da o mealde öyle dendi. Ziynete neden vücut dendi?
Çünkü ziynet, kadının ziyneti olarak düşündüğümüz zaman bunların eğer hani alımı, satımı işte başkasına gösterilmesi, ziynetlerini göstermesinler diyor ya. Şimdi şey diyorlar, ziyneti süs, işte takı diye tercüme edenler var.
Hep genellikle öyle yapıyorlar.
Evet, yani buradaki öyle olamaz çünkü bunlar başkasına gösterilmesi haram olan şeyler değil.
Şey,
Vücutlarının,
tabii.
ziynetlerinin bir kısmını,
Evet.
yani
Yani yok
devamında
ziynetler.
geliyor
Heh,
nedeni.
devamını oku.
Vücutlarından, yani ziynetlerinden diyelim, örttükleri kısımlar bilinmesin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Yani,
Yani bu işte
heh.
seksi yürüyüş, seks apel, böyle bir yani kendi farklı bir yürüyüşle dikkatleri üzerlerine çekmeye çalışmasınlar yani.
Evet, yani ziynetlerinden örttükleri kısım bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar dediğine göre örtülecek şey zaten onların vücudu olmalı.
Beden
Buradan
yok. Başka
anlıyoruz.
olamaz zaten, değil
Evet.
mi? Yani şey olmaz. Efendim işte yok kolyeymiş, yok bilezikmikmiş. Mesela Allahü Teala Ali İmran suresinin 14. ayette kadına ne diyor? Ziynet diyor, değil mi? İnsanlar için
Ziynet yapıyor.
ziynet yapılmıştır. Yani bu erkek için o ziynet kelimesini kullanmıyor ama kadın için kullanıyor. Dolayısıyla vücudunun tamamı ziynettir. Onun için açıkta kalan kısım hariç diyor.
Evet.
Evet.
Ali İmran 14'te hocam. Şey,
Tamam. Ali İmran 14, evet.
devamında da vücutlarından örttükleri kısımlar bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Dönüş yapın ki umduğunuza kavuşasınız.
Şimdi bak mesela orada o şey etti, o ayetin içerisinde birçok hükümler verdi. Bir de o ayetin benzeri ikinci bir ayet var. O da şeyin Ahzab suresinin 59. ayeti. Mesela işte siz okurken şeyde o zamanımda o benzerlik üzerinde
Tamam hocam.
sen şeyde tamam siz istersen orada durun. Bu da
Ahzab suresi
Ahzab 59'u.
33. 59. Tamam hocam.
Tamam.
Öyle
Bu
düşün.
59'u bir oku bakalım.
Tamam hocam. Hemen okuyorum. Estağfirullah. Ey Nebi, eşlerine, kızlarına, müminler ve müminlerin hanımlarına söyle de cilbaplarını, yani büyük başörtülerini sıkıca örtsünler. Bu onların tanınmaları, dolayısıyla incitilmemeleri açısından daha uygundur.
Bak. Şimdi orada ne dedi? En baştan bak. Orada ey Nebi söyle dedi. Bu ayette neyle başladı? Söyle.
Mümin kadınlara söyle.
Heh, orada da mümin kadınlara, kendi eşlerine ve kızlarına söyle dedi. Aynı yani aynı muhatap, aynı muhatap.
Evet.
Ama
Cilbaplarını sıkıca ört.
burada mümin olmayanlar burada muhatap değil. Dolayısıyla inanmayan kişiler sen de başörteceksin, sen de şöyle yapacaksın.
Mi?
Onu demeye gerek yok. Yani Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın emrine mümin kadınlar eşi olur, kızları olur. Eşi ve kızları diye ayırmış olması belki yani mümin olmayabilir. Mesela şeyin Lut Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın eşi mümin değildi. Ama ondan da böyle bir talepte bulunabilir. Evet.
Hocam burada zannedersem mümin olmayanlara tabii ki başını örteceksin veya tesettürlü giyineceksin diyemeyiz ama toplumsal mutabakat olarak bir arada yaşadığımız için kültürel olarak en azından hani belli şeylere birazcık da dikkat edin denebilir diye düşünüyorum.
Denebilir. Bak ne diyor Allahü Teala? Fesada yer vermeyin diyor. Burada fesat ne demek? İşte sizin söylediğiniz sosyal düzen, toplumsal düzen, doğal düzen. İşte bunlar doğallığa aykırı şeyler yani. İşte burada başını örtüyor, vücudunu örtüyor. Peki başını ve vücudunu örtmüş olması bunun için ne dedi? Sen orada okudun. Ne dedi? Onların
Bu onların tanınmaları, dolayısıyla incitilmemeleri açısından daha
sanki
uygun
etten
diyorsun.
yorefne tanınmalarına daha uygun. Fela yüzeyine dolayısıyla incitilmemelerine. O zaman şeylerin bir kere bir gayrimeşru ilişki bir müminden hiçbir zaman beklenemez. Erkekler için muhsin der Allahü Teala kendini koruyan der. Yani kalenin içindeymiş gibi. Kadın için de muhsana der hem Allah korur hem toplum korur hem eşi korur hem yakınları korur. Çünkü kadınlar az önce okuduğumuz şeyin Ali İmran 14. ayete göre altından, gümüşten, her şeyden daha değerli olarak gösteriliyor. Dolayısıyla hiç kimse altını tutup da şuraya koymaz.
Evet, açıkta bırakmaz.
Sıkıda bırakmaz. Mesela sen şimdi kolundaki bileziği buraya koyar mısın?
Yani burası güvenilir bir yer, bırakırım ama herhangi bir yerde bırakmam.
Güvenilir bir yerde yok. Burada unutursun birisi alabilir. Sen kendi evinde bırakırsın ama burada bırakmazsın. Dolayısıyla yani kadın da çok ciddi manada korunması gerektiğini o ayetten anlıyoruz. Tamam güzel. Şimdi o senin okuduğun ayette ne dedi? Yani bir başını örtüyor, vücudunu örtüyor. Bu neye daha yakındır dedi? Tanınmalarına.
Evet,
Bunlar
tanınmaları ve
nasıl tanınmıyor? Tanınıyor. Aa, bu namuslu bir hanım. Bak kendi vücudunu koruyor ve incitilmemelerine. Tanınmalarına ve incitilmemelerine ne oluyor? Dolayısıyla incitilmemeleri için daha uygundur.
yani Allah'ın emirlerine uyacağından emin olduğumuz bir insan ya da en azından prensipleri böyle olan bir insan diye tanınıyor.
Tabii Allah'ın emrine bu uyuyorsa bir kere bu konuda uyuyorsa diğer konularda öncelikle uyar diye. Ve insanlar artık yani bundan bana bir şey yok diye o kötü niyetli ahlaksız insanlar bundan biraz uzak durmaya gayret gösterirler. O da o hanımlar ne yapmış oluyor? O korunmuşluğun bir başka şeyine yönlendirmiş oluyor.
Yani bir çeşit ona zırh oluyor tesettür.
Zırh oluyor. Ha, o evet doğru. Bir çeşit zırh oluyor evet. Bir de saygınlık meselesi ortaya çıkıyor. Eğer ona yani ona ilgi duyan kişi onun kişiliğinden dolayı ilgi duyar, saygınlığından dolayı. Yoksa vücudunun şöyle böyle olmasından dolayı değil. O zaman zaten herkesin istediği kişisel saygınlıktır. Yani o yöne de şey yapar, yönlendirmiş olur.
Şöyle zaten giyinmenin biz söylesek de söylemesek de toplumsal statüyle bir bağı var. Yani biz burada giyinmenin toplumsal statüyle bağı var desek de var, demesek de var. Öyle bir şey ki demin az evvel bahsettim, Avrupa'da prensesler kapalı giyinirler. Düğünlerinde bile kapalı gelinlikler tercih ederler ve açık giyinmek demeyeceğim, aşırı açık giyinmek, çıplak derecesinde çok açık giyinmek bütün toplumlarda bir statü düşüklüğü, bir görgüsüzlük, bir alt kültür göstergesi olarak algılanmıştır. Yani bunu söylediğimiz zaman da biz utanılacak veya yanlış bir şey söylemiyoruz veya kimsenin herhangi bir şeyine müdahale etmiyoruz. Böyle bir gerçek var. Toplumlar bunu böyle algılar. Bu sadece Türkiye toplumu ile ilgili, Türk toplumu ile ilgili bir şey değildir. Bütün dünyada böyledir demek istiyorum.
Evet, şimdi özür dilerim hocam.
Bunu şimdi.
Mesela baktığımız zaman şu anda işte günümüzde yok diyoruz aslında ama gene dünyanın çeşitli yerlerinde belki hala devam ediyordur. Kölelik sistemi varken Özellikle daha hala 1900'lerin başında pek çok Avrupa ülkesinde kölelik sistemi devam ederken onlar ne yapıyorlardı? Köleleri etrafta çıplak dolaştırıyorlardı. İşte her tarafları görünsün, işte vücudu sağlıklı mı değil mi veyahut da bütün organ, işte mesela kadınlara bakarken işte her tarafı güzel mi değil mi, satın alacak kişi onun her yerini görsün de alsın diye köleler etrafta çıplak dolaştırılıyordu. Burada 1900'lerin başından Fransa'nın köleleştirdiği kadınların, erkeklerin, zenci kölelerin çıplak fotoğrafları ya da işte yarı çıplak fotoğrafları hala internette var maalesef. Yani aslında kıyafet giymemek bir değersizlik göstergesi. Giydirilmemek, kıyafet yoksunu olmak bir değersizlik göstergesiydi o zaman. Kölelerin maalesef düşürüldüğü bir durumdu. Onlar da giyinmek istedikleri halde buna müsaade edilmiyordu. Şimdi biz öyle bir zamandan, yani açıklığın, çıplaklığın aslında bir değersizlik olduğu zamandan, Allah-u Teala'nın ilk ceza olarak belki kıyafetini çıkartmasından bahsettiğimiz Adem Aleyhisselam'ın böyle bir ceza olan bir durumu artık şu anda bir özgürlük olarak algılamaya başladık. Bakın aradan 100 yıl geçti geçmedi ve eskiden köleliğin, değersizliğin, kendi özgürlüğüne sahip olmamanın göstergesi olan bir şey şu anda özgürlükmüş gibi insanlara sunuluyor ve bu senin hakkındır deniyor. Evet, tabii isteyenin hakkıdır ama baktığınız zaman işte bu hakkıdır diye düşünseniz bile, şöyle demiyorum. Yani ben bunu savunmuyorum. Toplum kurallarına göre giyinmek gerekir. Ondan sonra ama 100 yıl içinde kölelik simgesi olan bir şeyin şu anda özgürlük simgesi olarak algılanıyor olması aslında bizim algılarımızın üzerinde ne kadar çok oynandığının bir göstergesi. Eskiden değersizlik simgesi olan şeyin şimdi bir değer zannediliyor olması da ne kadar büyük bir yanılgı.
Bak şimdi aslında bir dediniz ki kölelik kalkmış. Bana göre kölelik tarihte hiç görülmeyecek kadar yaygınlaştı şu anda. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kapitalist sistem ortaya kondu. Kapital sahipleri parayla insanları esir yapıyor. İşte bir çocuğa soruyorsun ne olacaksın? İşte ben mühendis olacağım, ben doktor. Ne demek? Ya yani ben hastanede çalışacağım, ben şeyde çalışacağım. Yani en iyi şeyde bile ne o işe girdiği zaman emekli olmayı bekliyor. O zamana kadar köle. Kendi emrinde değil. İşte maaşını veren kişi onu kontrolde tutuyor. Yok falanca tarihte izine gideceksin, filan yere geleceksin. Hür bir şeysi yok. Yani herkesin hem işçi hem işveren olabileceği bir sistem lazım. Bugün öyle değil. Bugün öyle bir noktaya gelmiş ki devletler de köle. İşte bu Gazze'den dolayı görüyoruz. Büyük büyük devletler bile oradaki o paraya hakim olan kişilerin karşısında ağızlarını açamıyorlar. Yani dolayısıyla bu para hakimiyetiyle medyaya hakim oluyorlar ve aslında gerçekten öyle mi değil mi bilmediğimiz şeyleri gerçekmiş gibi bize şey yapabiliyorlar, sunabiliyorlar. Evet. Bir de şimdi mesela şey yapalım mı? Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın şöyle dediği rivayet edilir ve bunu bütün mezhepler kabul eder. İşte altın ve ipek erkeğe haram, kadına helaldir diye. Böyle bir şey var mı?
Var mı hocam size doğru?
Yani böyle bir şey yok tabii.
Benim de böyle bir şey yok doğru.
Böyle hayır bunun zıttı var Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeyde mesela Araf o surenin bakayım 33. ayeti olabilir. Evet. 31. 31. ayet, 32. ayet. Mesela diyor ki ey Adem oğulları secde edilen her yerde süsünüzü üzerinize alın. Bu kadın erkek şey değil. Yani düzgün bir elbiseyle gidin namaz kılın yani. Yiyin için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. De ki 32. ayet. Allah'ın kulları için ve mesela siz ikinize de yani bu dinleyen kişilerin yerine kendinizi koyun. Bu ayeti o şekilde dinleyin. Bakalım nasıl bir sonuca varılacak. Allah'ın kulları için ortaya çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram edebilir? Şimdi altın Allah yaratıyor mu? İpeği de Allah yaratıyor, hepsini de yaratıyor. Diğer şeyler kim haram edebilir diyor. De ki bunlar dünyada müminler için. Kadın erkek ayrım var mı? Yok. Kıyamet gününde ise sadece müminler içindir. Kıyamette sadece müminler için deniyorsa demek ki bu dünyada mümin olmayanlar da o süslerden yararlanırlar. Şimdi ahirette yalnızca müminler için dediğinden dolayı peki bu ahirette sadece müminlerin yararlanacağı ne acaba diye baktığımız zaman işte Allahü Teala Kehf suresinin 29 ve 31. 29'dan 31'e kadar ayetlerinde şöyle diyor. De ki Kehf suresi Kur'an-ı Kerim 18. suresi. Burada şöyle bu gerçek Rabbinizdendir. Kur'an Rabbinizdendir. Artık inanmayı tercih eden inansın. İnanmamayı tercih eden kafirlik etsin, görmezlikten gelsin. Biz yanlışlara dalan kimseler için alevleri kendilerini kuşatacak bir ateş hazırladık. Şimdi kafirler ne? Cehennem. Cehennemde böyle süslü elbise, takı falan olur mu? Mümkün değil. Evet, susuzluktan feryat ederlerse erimiş madene benzeyen ve yüzleri kavuran bir su ile imdatlarına yetişilir. Böyle bir durumda birisinin aklına bile süs gelmez yani. Ne kötü içecektir o su, ne kötü bir dinlenme yeridir orası. Şimdi bak. Ondan sonra müminleri anlatıyor Allah. Diyor ki inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara gelince. Biz güzel işler yapanların ödülünü zayi etmeyiz. İşte onlar için alt taraflarından ırmaklar akacak olan adın cennetleri vardır. Onlara orada altın bileklikler. Ahirette sırf müminler için dediği neymiş? Altınmış. Burada bu kadınlara mı yoksa kadın erkek herkese mi? Ondan sonra kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Peki ipek yasak mıymış?
Hayır, bu dünyada da şeyse yasak değil tabii. Hem bu dünyada hem öbür dünyada.
Dünyada müminler için, ahirette sadece müminler için dedi değil mi?
Evet.
O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın bir de kim haram kılabilir diye başlayan ayet var. Allah'ın o çıkardığı şey, ziynetleri. O zaman bu Muhammed Aleyhisselam'a yapılan bir iftira olmaz mı? Yani yapamaz, mümkün değil. Böyle bir yasağı da koyamaz. O zaman buradan şu nedir? Yani güzel elbise giymek, güzel takılar takmak bu yasak değil. Ama tamamen kişinin tercihine kalmış bir şey. Evet.
Abartılmadığı, mütevazi giyme ölçülerinin dışına çıkmadığı ve kibir unsuru olarak başkalarına işte şey yapılmadığı, baskı yapılmadığı müddetçe tabii ki güzel giyinmek, şık giyinmek,
Tabii israf da olmaması.
israfa kaçınmadığı müddetçe tabii ki şık giyinmek, güzel giyinmek normal.
Evet. Peki var mı başka?
Biraz aslında şey var, yurt dışında bazı kiliselere giriş çıkışta var olan kurallardan bahsetmek istiyorum. Şimdi nereden kiliseye geldik diye sorulmasın. Yakın zamanda işte bir camide gayet uygunsuz kıyafetlerle poz veren bazı kişilerin fotoğrafları vesaire sosyal medyada gene yayınlandı. Yani nerede nasıl giyinileceğinin sınırlandırılmadığını, işte güvenlik tarafından kontrol edilmedi diye oraya öyle girebileceğini düşünen insanlar maalesef var. Ama bu bir işte nasıl dedik ya, bu bir görgü, bir kültür meselesidir. Çünkü bizim ülkemizde yaşayan insanlar bir camiye nasıl girip girmemesi gerektiğini aslında çok iyi bilirler. Bu yazısız, Özlem Hanım'ın en baştan bahsetti ki, bir yazısız kurallardan bir tanesidir. Bunu küçüklüğünüzden itibaren görerek öğrenirsiniz. Şimdi bazı büyük camilerimizin kapısında işte başörtüsü, etek, işte kıyafet gibi şeyler belki turistlere verilmek üzere bulunuyor ama her yerde bulunmak zorunda değil. Normalde insanlar camilere gelirken kılık kıyafetlerine dikkat ederek gelirler. İşte tesettürlü olmayan hanımlar bile bir cenazeye geldiklerinde cami avlusunda başörtüsü alırlar yanlarına, o şekilde gelirler. Yani bu toplumun kurallarından bir tanesidir. Benzer şey yalnızca bizim camilerimizde değil, Allah'ın evi olan, Allah'ın ibadet yeri olarak görülen, halk tarafından öyle bilinen her yerde geçerli. Mesela bir kilisenin, birkaç kilisenin böyle kendi sitelerinde zaten görebilirsiniz arattığınız zaman, kıyafetlerle alakalı sayfaları var. Bu sayfalarda lütfen please dress modestly, yani lütfen mütevazı giyinin diyen afişler. Burada diyor ki işte kadınlar için kıyafet gösteriyor. Ya yarım kollu bir ve diz altında bir elbise, ya bir pantolon ve uzun bir tişört, simge olarak bunlar koyulmuş. Erkekler için aynı şekilde yarım kollu bir tişört ve pantolon ya da gömlek pantolon gibi kıyafetler koyulmuş. Altta da işte göğüs bölgesini açıkta bırakan, diz üstünde olan, kolsuz olan tişörtlerin, göbeği açık kıyafetlerin ve vücudu saran taytların, dar kıyafetlerin giyilmesinin yasak olduğuna dair simgeler, göstergeler var. Erkeklerin benzer şekilde kısa şortla ve atlet tarzı kıyafetlerle kiliseye gelmemeleri gerektiğini gösteren görüntüler var. İşte büyük bir şehre gittiğinizde, örneğin işte Paris'te Sacré-Cœur'e girerken, orada kesinlikle kılık kıyafet kurallarına öyle dikkat edilir ki, istediğinizi yapın, sizi içeriye başınız açık veya işte üzerinizde bir askılı bluzla almazlar. İşte büyük katedrallerde çok benzer şekilde girişinde kimilerinde böyle tek kullanımlık kıyafetler vesaire de bulunabiliyor ya da satın almak zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında giyim kuşam kuralları bizim çok çağdaş dediğimiz, efendim çok özendiğimiz, özgür dediğimiz Avrupa ülkelerinde de var. Oysa ki aslında o özgürlükleri belki de biz öğretmiştik onlara. Bizim medeniyetimiz bunları çok eskiden beri taşıyordu. Ama ne olduysa çok kısa bir zaman içerisinde bütün algılarımız değişti ve ahlaklı olmayı, düzenli olmayı, toplum kurallarına uymayı bir problem gibi, baskıcılık gibi algılamaya başladık. Yani bizim camilerimize de böyle gelinmesinden başka bir şey istemiyoruz biz ve bu kimsenin özgürlüğünü kısıtlamak değil, bu toplum kurallarına riayet etmektir ve kuralsız bir yaşam dünyada düşünülemez. Aksi takdirde bunun zıttı anarşi olmuş olur.
Evet, istersen bu anlattıklarınızın bir özeti olarak şöyle şey yapalım. Burada çünkü evrensel ilkelerden bahsedildi. Allahü Teala Rum suresinin 30. ayetinde dinini fıtrat olarak, yani yaratılıştan hem insanda hem doğa, tabiatta, her tarafta geçerli kanun ve kurallar olarak tanımlıyor. İşte doğru din budur diyor. Fıtrat olarak dediğiniz zaman da İşte bu ister Zeynep Hanım'ın, Özlem Hanım'ın anlattıklarına baktığımız zaman, yani bir dini bilgiye sahip olmayanlar da fıtratları gereği giyimden, kuşamdan son derece şey yapıyor, etkileniyorlar ve yanlış giyilmesine karşı çıkıyorlar. Bu da doğal yapıları, bir de inanan insanların inançları da zaten bu fıtrata ters olmayacağı için mecburen orada da bir evrensellik ilkesi var. Dolayısıyla Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kuralların tamamı dünyanın her yerinde her insanı mutlu edecek olan şeylerdendir. Toplumu mutlu edecek, fitne ve fesada meydan vermeyecek ve ailenin bozulması, toplumun bozulması, nesillerin bozulması gibi şeylere sebebiyet vermeyecek. Böylece insanlar mutlu olacaklardır. Allahü Teala her konuda kendi emirlerine uymayı, bu konuda tüm insanlığı doğru hükümlerle uyarmayı ve huzuruna vardığımız zaman da görevini yapmış olanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.